Ayrım 21. Türkiye'de gerici akımlar ve nurculuğun iç yüzü. Doktor Çetin Özek. Sayfa 287. Nurculuğu koruyanlar, şark kurnazlığı. Dini konularda neşriyat yapan geniş bir basın, kendileri nurcu olsun olmasın birçok kişilerin kaleminden nurculuğu desteklemektedirler. Sebilur Reşat, Hür Adam, Fetih, Serden Geçti, Yeni İstiklal vesaire dergileri bu hususu göstermektedir. Bu basında yer alan imzaların bir kısmı ise dolayısıyla nurcu fikri desteklemekte ve onunla birleşmektedir. Nurcular, Türkiye'nin din teşkilatı tarafından da desteklenmişlerdir. Risale-i Nur külliyatından bazı kitapları inceleyen Diyanet İşleri Reisliği, bu kitaplar laik devlet düzenimize tüm olarak aykırı olduğu halde, kitapların mahsurlu bulunmadığı konusunda rapor vermişlerdir. Mesela Bediüzzaman Cevap Veriyor isimli teokratik düzeni savunan kitabın mahsurlu olmadığına 26.9.1960, sözler için 26.5.1960 tarihli raporlarla Diyanet İşleri Reisliği karar vermiştir. Hatta bu raporlarda Risale-i Nur met dahi edilmektedir. Aynı şekilde Diyanet İşleri Riyasetinde çalışan Hamdi Kasaboğlu, Fehmi Başoğlu, Sait Özdemir gibi bilir kişiler dahi gençlik rehberi Asay-ı Musa, Mesnevi-i Nuriye gibi kitapları hakkında hukuki bakımdan hiç inceleme yapmadan müspet rapor vermişler, suç olmadığını belirtmişlerdir. Halbuki bu kitapların muhtevasını teşkil eden ve geçen yazılarımızda yapısını belirttiğimiz nurculuğun siyasi gayeleri mutlak olarak laik düzenimize aykırıdır. Hele nurculuğu herkesçe bilinen Sait Özdemir isimli vaizin Tarihsiz ve Marif Din Planlama Komisyonu reis ve azalarına vermiş bulunduğu istişare raporu, resmi yoldan nurculuğun himayesinin en güzel örneğini göstermektedir. Nurcuların ceza kanunumuzun bu şekildeki davranışları yasaklayan bütün hükümlerine rağmen adaletten kaçabilmelerine hukukçu olmayan bilirkişilerin verdikleri raporlar sebep olmuştur. Mesela 22 Nisan 1944 tarihinde Yusuf Ziya Yörükan, Necati Lügal ve Yusuf Aykut tarafından verilmiş bilirkişi raporunda, bu şahsın yazdıklarında halkı dini hisleri alet ederek devletin emniyetini ihlale teşvik etmek veya bir cemiyeti kurmak maksadında olduğunu gösterir sarahat yok. Gerçi Said-i Nursi'de bir enerji var. Bu enerji tarikat gütmek, mezhep çıkarmak, cemiyet kurmak, tedrisat icra etmek enerjisi değil denilmektedir. Bilirkişilik görevinin enerji tespiti olmayıp, fiilin kanun unsurlarına uyup uymadığının tespiti olduğunu bilmeyen bilirkişilerin hiçbiri hukukçu değildir. Halbuki din propagandasının suç teşkil edip etmediğini tespit tamamıyla hukuki bir meseledir. Kitapların dini mahiyeti ve değeri tetkik konusu değildir. Dini bakımdan değer taşıyan bir husus, mer'i hukuk düzeni açısından suç teşkil eder. Bu hususun incelenerek bir sonuca varılabilmesi ise suçun unsurlarının bilinmesine, yani hukuksal değerlerin tatbikine bağlıdır. Demek oluyor ki nurculuğun suç teşkil edip etmediğini tayin konusunda din adamları yetkili değillerdir. Türkiye'nin temel laik düzenini yıkarak dini esaslara dayanan bir düzen kurmak amacını güden insan topluluğunun devletin emniyetine karşı olmadığını iddia edebilmek hukuken mümkün değildir. Bütün modern ceza kanunlarında devletin temel ideolojilerine ve siyasi düzenine karşı girişilen her hareket devletin emniyetine karşı suç olarak kabul edilir. Devletin emniyeti aleyhine cürümler, devletin temel ideoloji ve siyasi organlarına karşı olan suçlardır şeklinde tarif edilir. Tipik olarak nurcular bu tarife uymaktadır ve kitapları sadece dini yönden inceleyen bilirkişiler, hukuki bilgi yetersizliği sebebiyle bunlara suç yok şeklinde rapor verebilmektedirler. Bu şekildeki davranışlar nurculuğun bugün cemiyetimizin bir derdi şekline gelmesine sebep olmuştur. Bu bilirkişi raporlarına dayanarak aldıkları beraat hükümlerini neşrederek nurculuğun suç teşkil etmediğini rahatça ifade edebilmektedirler. Nitekim Risale-i Nur'a dahil her broşürün arkasına o kitap hakkında verilmiş ve hukuki değerden uzak bilirkişi raporları eklenmekte ve bu şekilde o risalenin suç teşkil etmediği belirtilmektedir. İş bu yolla da kitapların yayılması daha kolay bir hale gelmektedir. Ayrıca nurcu olarak tanınmış olan Bekir Berk ve Mustafa Sungur ile Sait Özdemir, Nurculuk hakkında verilmiş raporları toplayarak Türk hakiminin millet adına verdiği kararlar ve Ehli Vukuf raporları isimli bir kitap neşretmişlerdir. Ankara 1962. Bu kitaba konulan bilirkişi raporları ve mahkeme kararları sadece Nurculuğun lehinde olanlardır. Nurculuk aleyhine verilmiş bilirkişi raporlarının hiçbiri kitapta yer almamaktadır. Bu şekilde de Nurculuğun metiyesi yapılmaktadır. Ayrıca Nurcular kendi lehlerine propaganda yapmak için hiçbir fırsatı da kaçırmamaktadırlar. Nitekim bu kitabın başına da eski Adalet Bakanı Ordinarius Profesör Abdülhak Kemal Yörük'ün Millet Meclisi'nde sorulan bir sual üzerine verdiği cevaptan bir parça alınarak konulmuştur. Kitabın başındaki bu beyanda Risale-i Nur'un basılmasının ve okunmasının kanunen men edilmediği belirtilmektedir. Herhangi bir yerde Nurculuk aleyhine bir takibata geçildiği zaman derhal bu kitap o yer savcılığına gönderilmektedir. Nitekim Eflaniye'de yapılan bir takibat üzerine derhal bu kitap o yer savcılığına gönderilmiş ve Bekir Berk imzalı ekli bir mektupta da Nurculuk hakkında takibat yapılamayacağı belirtilmiştir. Bu mektupta gerçeklerin tahrifinin ve olayların istismarının tipik örneği verilmiştir. Mektubun bir yerinde, Kur'an tefsiri Nur Risalelerine gelince, bu eserlerin suç teşkil etmeyeceğine dair bugüne kadar 200'e yakın mahkeme karar vermiş ve bu kararlar kesinleşip gaziye-i mahkeme haline almıştır. Millet adına karar veren yüzlerce mahkemenin beraat kararına rağmen bu eserlerin bulundurulması sebebiyle, vatandaşların mahkemelere sevkinin de eserlerin toplattırılmasının önlenmesinin istenmesi üzerine halen Adalet Bakanlığı'nı deruhte eden Profesör Abdullah Kemal Yörük 12 Kasım 1962 günü Millet Meclisi'nde şu açıklamayı yapmıştır. Muhterem arkadaşlarım, Risale-i Nur Külliyatı adı altında neşredilen eserlerin intişarı 1952 senesinde başlamış ve devam etmektedir. Bu Said-i Nursi'nin bazı kitaplarına verilen bir isimdir. Bu eserlerin basılması ve okunması kanunen yasak edilmiş değildir. Kitaphanelerimizde bu mevzuya dair kitaplar mevcuttur. Gerçekten de 12 Kasım 1962 tarihli Millet Meclisi oturumunda İsmail Hakkı Yılanlıoğlu Nurculuk'la ilgili bir sual sormuş ve bu konuda bilgi istemiştir. Adliye Bakanı suale cevap verirken Risale-i Nur'un genel olarak yasak edilmiş bulunmadığını belirtmiştir ve sözü geçen kitaba da bu ifadeler alınmıştır. Halbuki aynı beyanatta bir kısım Risale-i Nur broşürlerinin neşrinin yasak edildiği, bilirkişi tetkikatı yaptırıldığı, Nurculuk'la ilgili 162 vaka olduğu ve bu vakalardan 123'ü hakkında kamu davası açıldığı, 8'i hakkında hazırlık tahkikatının devam ettiği ve sadece 38'i hakkında meni muhakeme kararı verildiği belirtilmiştir. Bakınız Millet Meclisi tutanağı dönem 1 cilt 9 sayfa 94. Beyanattaki bu hususlar sözü geçen kitaba alınmamıştır. Aynı oturumda İçişleri Bakanı Hıfzı Oğuz Bekata da Nurcuların şer'i bir düzen istediklerini, laikliğe aykırı davranışları olduğunu, 73 Risale'nin mahkeme kararı ile toplattırıldığını belirtmiş ve toplatma kararlarının tarih ve numaralarını okumuştur. Bu hususlarda sözü geçen kitapta hiçbir belge yoktur. Bu davranış, Nurcuların nasıl işlerine gelen hususları istismar suretiyle propaganda yaptıklarını, ne şekilde bir şark kurnazlığına başvurarak gerçekleri tahrif ettiklerini göstermektedir. Adalet ve İçişleri Bakanlarının Nurculuk hakkında bilgi verdikleri toplantıda, Kastamonu Milletvekili İsmail Hakkı Yılanlıoğlu da konuşmuş ve iki bakanı kanunsuz olarak Nurculuk aleyhinde takibata geçmekle anayasayı ihlalle suçlamıştır. Milletvekili bütün Nurcuların taktiğine uygun olarak lehlerinde olan bilirkişi raporlarına başvurmuş ve Nurculuğun suç teşkil etmediğini ileri sürmüştür. Milletvekilinin konuşması Nurculuğun meclis kürsüsünden metiyesinin en iyi fakat en acı verici örneğini teşkil etmiştir. O meclis kürsüsü ki, o kürsüden yeni Türkiye'nin aydınlık çağlara ulaşmasını sağlayacak yeni düzenin tartışmaları yapılmış, memleketsever aydın kimseler Türkiye'nin mutluluğu için savaşmış, o kürsü ki üstünde Mustafa Kemal konuşmuş. Ne acı ki Mustafa Kemal'in konuştuğu kürsüden şimdi Nurculuğu savunanlar konuşuyor. Ne utanç verici bir durum yaşadığımız çağ için. Nurcuların başvurdukları diğer bir şark kurnazlığı da şudur. Risale-i Nur'a dahil herhangi bir risale hakkında aleyhte bilirkişi raporu verildiği takdirde diğer baskıda o kısmı çıkartmakta ve yerini açık bırakmaktadırlar. Kitabı alan Nurcu ise o kısmı el yazısıyla tamamlamaktadır. O boş yerlere doldurulacak ifadelerin tebliğ şeklinde bütün nurculara tebliğ edildiği veya kitap basıldıktan sonra bu kısımların tek bir elden doldurulmuş olabileceği anlaşılmaktadır. Diğer bir yolda muhtelif risalelerin başına el yazısı veya daktilo ile yazılmış eklerin eklenmesi usulüdür. Bu hususa örnek gösterebiliriz. Mesela Gençlik Rehberi isimli risalenin İstanbul 1951 tarihli baskısının başında daktilo ile yazılarak risaleye yapıştırılmış şu takdim mektubu mevcut bulunmaktadır. Bi ismihi sübhanehu. Bu eserin harika bir kuvveti ve fevkalade bir tesiri var ki, gizli dinsizler bahanelerle mahkemeyi aldatıp, bazı nüshaları 8 sene Afyon'da, 100 nüshası da 3 sene İstanbul'da hapis edildikten sonra, hamiyetli adliye reisi Hüseyin Avni kıymetini hissetmiş, kendi kendine meydana çıkarmış. Üstadımız, şiddetli hastalığından başka yere nakli olmak niyetiyle, İstanbul'daki avukatına haber göndermiş ki, rehberimizi kurtar. Aynı günde o mübarek adliye reisi İstanbul savcısına emir vermiş ki rehberi iade ediniz. Bu harika hal gösteriyor ki bu mübarek adliye reisinin bu hükümete büyük bir faydası olacak. Rehberi kim okusa o reise hayır olacak. Biz de dua ederiz. Üstadımızın hizmetinde bulunan Mustafa Zübeyir Hüsnü. Netice olarak şunu söyleyebiliriz ki inancımızca nurculuk dini bakımdan hiçbir esaslı felsefeye dayanmayan söz kalabalığından ibarettir. Toplum yapımızı etkilemek istediği, sosyal, hukuki ve siyasi münasebetler bakımından ise tam bir irtica örneğidir ve kanunlarımıza göre suç teşkil etmektedir. Amacı, menfaatçi hurafelere, orta çağın karanlıklarına memleketi sürüklemek olan bu cereyan, mücadele edilmesi gerekli bir yapı taşımaktadır. Siyasi çekişimler, oy sağlama endişeleri, bilerek veya bilmeden yapılan yardımlar, nurculuğu tehlikeli ve yaygın bir hale sokmuştur. Tekke bezirganlığı. Nurculuk günümüzde tekke bezirgancılığın, medrese softalığının ve din sömürücülüğünün en kuvvetli örneği haline gelmiş bulunuyor. Medrese köşelerinde, rutubetli tembelhanelerinde ömür tüketen nurcular, akla ve insan iradesine dayanan bütün yaratıcı gücü inkar etmektedirler. İnsanların bir ömür boyu yaratıcı hiçbir iş yapmadan zikir ile elini dünyadan çekmesini istiyorlar. Memlekete getirmek istedikleri tek şey bu, şark uyuşukluğu. İnsanlar için yaratılmış bunca yaşantıdan uzak, uygarlıktan nasipsiz bir toplum düzenidir arzu ettikleri. Said-i Nursi bizzat kendisi bu yaşama biçiminin örneğini vermiş ve bir ömrü tembel, uyuşuk bir şekilde başkalarının sırtından geçinerek tüketmiş. Daima da talebelerine ahiret korkusu ile yaşanmasını, sadece öteki dünyanın düşünülmesini öğütlemiş. Said-i Nursi'ye göre dünya ahiret mezrasıdır ve dünyada insan istidadı nispetinde burada ekiyor ve ekiliyor, ahirete mahsul alıyor. Saadet sarayları ve zindanlar onları bekliyorlar. İhlas Dergisi No 5 Sayı 1. Said-i Nursi'ye göre dünya bir bekleme salonudur ve amaç ahirettir. Mükafat ve ceza yeri değildir. Nitekim Said-i Nursi'nin muhtelif sözlerinin basılmasıyla meydana gelmiş olup özellikle Anadolu'da dağıtılan levhalardan birinde aynen şu sözler yer almaktadır. Bu insan ebed için yaratılmış ve ebede gidecektir. Bu dünya ona bir misafirhanedir ve ahiretine bir bekleme salonudur. İşte sömürücülük çarkının nurcu lider ağzından ifadesi. Şark mistisizminin ve kaderciliğinin korkunç örneği. Bir lokma, bir hırka felsefesinin uyutucu felsefesi. Aynı şekilde 29. mektupta şu sözler yer almıştır. Ramazan-ı Şerif'te en zenginden en fakire kadar herkesin nefsi anlar ki, kendisi malik değildir, memluktur, hür değil, abittir. Emir olunmazsa en adi ve en rahat şeyi de yapamaz, elini suya uzatamaz. Ubudiyeti takınır, hakiki vazifesi olan şükre girer. Nitekim Said-i Nursi birçok risalesinde senelerdir gazete okumadığını, dünya meseleleriyle ilgilenmediğini övünerek anlatmaktadır. Mesela 2. Cihan Savaşı'nın 2. yılında Nur talebeleri Said Nursi'nin bu savaş ile ilgilenmediğini ve bu konuda hiçbir fikir yürütmediğini görerek kendisinden bu durumun sebeplerini sormuşlar. Said Nursi savaşla ilgilenmediğini övünerek doğrulamakta ve sebebini şöyle açıklamaktadır. Çünkü o her bir insan o zaman da hayatı ebediyesini kurtaracak olan istinat kaleleri sarsıldığından bu dünyasını ve içindeki bütün alakadar ahbabını ebedi terk etmekle beraber bu dünyadan binler derece daha mükemmel baki bir mülkü de kaybetmek veya kazanmak davası başına açılmış. Gençlik Rehberi 1951-23. Dünyadan bu kadar uzak, hayatın dışında yaşayan bir insanın toplum problemleriyle ilgili fikirleri ileri sürebilmesi ne kadar mantığa ve akla aykırı. Dünyanın dışında yaşadığını övünerek söyleyen bir insanın o dünya sorunlarıyla ilgili söz hakkı olamaz. Söylediği sözler ise gerçeklere aykırı olur. Bu kadar yaşantıdan uzak bir kimsenin 20. asrın sonlarına ve gereklerine cevap verebildiğini ileri sürmesi ise akıl bozukluğunun delili. Said Nursi'nin dediği yapılacak olursa, herkesin bütün çalışmaları daha ileri bir dünya kurmak, insanları daha mutlu kılmak çabalarını bırakması ve sadece ölümü beklemesi gereklidir. Böyle bir düşüncenin kişide yaratacağı ruh bilimsel çöküntünün yanında toplum gelişimini de nasıl önleyeceği açık bir şekilde belli olmaktadır. Said Nursi'ye göre cennete ulaşabilmek ancak dünya ile ilgilenmemekle mümkün olabilecektir. Bu şekilde aklı reddeden ve sadece kadere dayanan bir düşüncenin 20. asrın yaşama problemlerine nasıl aykırı olduğu belliyken Risale-i Nur'u 20. asrın ihtiyaçlarına uygun tek yol olarak göstermek de bir garabetin eseridir. Dinde reformu ve değişimi kabul etmeyen bir görüş, bilmeden İslami sistemin gelişimine mani olduğunu da kabul etmektedir. Gelişmeyen bir kural, gelişen toplumun bu dinamizmini engeller. Bu şekilde Nurculuk Türk devrimi ile İslam siyasetinden birinin seçimi zorunluluğunu doğurmaktadır. Yaşar Nabi Nayır, Geriliğin Çelişmeleri, Varlık, Mayıs 1964, 621. Nurcular, gerçek dini düşünce karşısında bir dindar olarak dahi anılamazlar. Eskiler böylelerine zahit derler. Yani sadece dinin dışı, kabuğu ve taassup ile ilgili kimse. Gerçekte ise dinler dahi insanların yaşayışlarını bir düzene almak için ortaya çıkmış ve düzeni ilahi kudretlere dayanarak kurmuştur. Fakat yine de amacı insanların bu dünyada rahat ve mutlu yaşamalarıdır. Görüldüğü gibi nurculuğun yaşamadan kaçma istekleri din kurallarına dahi aykırı düşmektedir. Nurcular dünya ile ilişkilerini kesme istekleriyle çalışmadan sırttan geçinme, asalaklık yolunun da dini esaslarını bulmaktadırlar. Dünya zevklerinden yoksun, sefalet içinde, bilinçsiz yaşayan insan kitlelerine insanca yaşantı sağlamak amacındaki Türk devrimlerine karşı koyuşları dahi bunun delilidir. Türk devrimleri insanın istismarını önleyecek, kişisel özgürlüğünü sağlayacak bir düzen kurmak amacına yönelmiştir. Nurcular, Türk devrimlerine karşı çıkmakla istismar düzeni ve bezirganlığı bozulmasın demektedirler. Gerçekte ise kendilerine ihanet etmektedirler. Toplumun mutluluğa erişişinden kendileri de paylarını alacaklardır. Ama Said Nursi gibi hiçbir yaratıcı iş yapmamış, bir gün dahi yaratıcı olamamış bir insan onları din adına kandırmış ve kendi ilkel kafasına ve görüşlerine bağlamış. Emeğe dayanan ekonominin yerine tekke ekonomisini getirmiş. Sefalet içinde bakımsız bir yaşantı biçimini cennete giden yol olarak belletmiş. Kendisi de istismar eden bir insan tipinin örneğini vermiş. Onları dünya mutluluğundan yoksun kılmış, çağdaş uygarlığa düşman etmiş. Cehalet ve sefalet içinde olan, dünya zevklerini zaten tadamayan, dinin ve ilmin gerçek kurallarından habersiz bir toplulukta, Said Nursi'nin söz boğuntularını önemsemiş, bilgisizliği sebebiyle kolayca kabullenmiş, ileri sürülen geri düşünceleri. Said Nursi de cehalet ve sefaletin beslediği sömürücülük çarkını işletmiş durmuş. Gerçektir ki bu çarkın işleyişi en çok geçimini cehalette bulan politika cambazları ile ekonomik güçleri çıkarına kullananların işine yaramış. Bunlar da baş tacı etmişler Said Nursi'yi. Anayasamızın 19. maddesi en geniş anlamı ile din ve vicdan hürriyetini, buna bağlı olarak da serbest ibadet yapabilmek, dini fikrini açıklamak haklarını tanımıştır. Bu sebeple nurculuğun sırf dini görüşleri, akla uzak tefsirlere dayansa dahi bir haktan istifade edebilmektedir. Buna karşılık anayasamızın aynı 19. maddesi, Türkiye'nin laik esaslarına aykırı olarak devletin temel düzeninin dini esas ve inançlara uydurulması için yapılacak davranışları yasaklamıştır. Nitekim nurculuk siyasi ve toplumsal görüşleri içinde memleketimizin uygarlık yolundaki gelişimini engellemek amacındadır. Bu şekilde anayasamızın belirttiği ana kurallara aykırı olan görüşün hiçbir şekilde din hürriyetinden bahsedemeyeceği açıktır. Hiçbir zaman Türkiye yeniden Orta Çağ'ın karanlık günlerine dönmeyecek bir hurafeler, masallar, sultanlar memleketi olmayacaktır. Kitabın sonu. 27 Ocak 2010, sayfa 300.